Aşağı.
Şu paragrafı yeniden alayım mı? Hegel, Hegel'e göre arı varlığın arı yoklukla aynı olmadığı da ileri sürülebilir. Varlık ve yokluk oluş sürecinin kapıları olabilir. Varlık ve yokluk, yokluğa doğru varlığın geçişinin ya da yokluğun varlığa geçişinin kapıları olabilir. Varlık ve yokluk, oluşun yiten kapıları olabilirler. Oluş, varlığın yokluğa doğru ya da yokluğun varlığa doğru yetişi olabilir.
Baktığı kapıya göre değişir bir anlamında
bir, mı? Bir öyle bakıyor, bir öyle bakıyor. Evrik bakıyor.
Evet. Ama İngilizcesi de aynı şekilde. Evet. Doğru. Yani demin okuduğu doğru yanını orada o şekilde geçiyor. Yani.
Hegel, belirli varlığın ortaya çıkış süreci boyunca başladığını, ortadan yetiş süreci boyunca sonlandığını söyler. Bu süreçlerin ikisi de oluşun kapılarıdır.
Pardon, ortaya çıkış ve ortadan yetişi anlamadım. O ne?
Belirli, Hegel, belirli varlığın ortaya çıkış süreci boyunca başladığını...
Neyin ortaya çıkış süreci?
Belirli varlığın.
Tamam, sonra?
Ortadan yetiş süreci boyunca sonlandığını söyler.
Onu hiç anlamadım.
Bu süreçlerin ikisi de oluşun kapılarıdır.
Ortaya yani çıktı, ortadan gitti, oluşun kapısı oldu.
Ortadan ortaya çıkacak, ortadan yetiş, ikisi de oluş kapısı.
Tamam.
Onu biliyor musun? Yani orada yön farkı var. Varlıktan yokluğa ya da yokluktan varlığa. Ama daha oluş süreci sürerken belirli varlığın olduğunu söylemesi doğru değil.
Orada işte varlığa ve yokluğa belirlenim verilmiş oluyor gibi mi oluyor acaba? Oluş için.
Bu da yeni, yani şey geldi olmuyor mu şey?
Yani belirli varlığı ikinci bir yönüyle sanki ele alınır.
Oluş süreci gibi oluyor.
Ortadan yiten ne? Ben onu şey yapamadım.
Varlık.
Yokluktan varlıktan yokluğa.
Varlık yetiyor, yokluk oluyor. Yokluk yetiyor, varlık.
Yani şimdi bu öyle bardak şeydeyken, fabrikadayken oluş sürecinde yokluktan varlığa geçiş yapıyor. Hı-hı. Yani hiçlikten ya da özdeğin sakınımı ile ilgili bir durum değil bu. Yani buradaki silisyum, fabrikadaki silisyum şey oluyor, cam oluyor.
Cam oluyor.
Fırında pişerek. O bir oluş süreci ve orada yokluktan varlığa doğru yön var. Ama bu bardak kullanıma girdiği zaman aşınmaya başlıyor vesaire ve diyelim yani bu 1000 yılda aşınmış çünkü çok dayanıklı bir şey ama daha çürük bir malzeme yok oluş sürecinde yani varlıklar...
Tamam, oluşun kapıları bunlar tabii ki.
İkisi de oluş.
Tamam.
Yani pozitif oluş ve negatif oluş gibi.
Yalnız orada bir şey demin söyledin, o şekilde kullanmak doğru mu bilmiyorum yani yokluktan varlığa... geçiş gibi bu demin söylediğin örnek için söylüyorum yani birçok şey için yani
her şey.
Özdekseller için özellikle de
söylüyorum. Tinsel olanlar için.
Efendim?
Tinsel olanlar değil.
Aynen. Her yani şey. Hayır, özdekler, özdeksel şeyler için söylerken bunu yani yoktan var olmak diye bir şey söz konusu değil.
Anlatımda öyle.
Biçim tabii. Değiştirmesi söz konusu.
Tamam, Hegel senin panteizm.
Sadece.
Efendim? Senin panteizmini kutlar da Hegel. Çünkü yokluktan yokluk gelir. Ex nihilo nihil fit. Bu diyor panteizm ilkesidir.
Yani yokluktan yokluk gibi.
Öyle bir şey demek ki yoktan.
Yani varlık varlık oluşuyorsa
özdeksel yokluk gelir demiyorum ben. Özdeksel olarak yani dedi ki silisyum fırınlanıyor, ateşe giriyor, işte cam oluyor filan. Yani bir takım başka yan prosesler olabilir de yani işin
tamam,
ucunda. Ama neticede yoktan bir şey var olmuyor. Ortada bir silisyum var. Bu belli bir prosesten geçiyor. Cam oluyor. Yani özdekteki değişimler
ama
genelde bu böyle.
Şimdi varlık ve yokluk özdek kadar yüksek kavramlar değiller. En yoksul kavramlar. O yüzden orada yani bardak yoktu dediğimiz zaman bu yanlış değil.
O günlük anlamda bir şey yani. Bardak yoktu. Kum, bardak, yani kumlar pişirdiler. Bardak yaptılar filan. Yani bu çok günlük dilde bir yani, şey. Yani felsefe açısından bir bardak, yoktan şey, var olmak gibi bir şey.
Bir şey karışmıyor. Şimdi bardak yokluktan varlığa geçti demek, bardak silisyum olmaksızın var oldu demek değil.
Bardak yok oldu demek de
silisyum yok oldu demek değil.
Yani yok oldu.
Evet, ben öyle anlıyorum zaten. Doğru. Özdeksel şeyler için aksini düşünüyorum.
Tamam. Yani ben
sadece şekil, biçim değiştiriyor.
Bardağı ilke yani olarak aldığımızda onu ya da moment olarak aldığımızda diğerleri silisyum ve tekrar...
Ama bardağın kavramı var yani. Silisyumdan bardağın kavramına geçiyorsunuz.
Sinisma bardağın realitesine geçiyor.
Tabii ki bardağın yani realitesine geçiyorsun ama onun kavramı var işte. Bardak olma kavramı olduğu için.
Onu öyle peki onu bir daha formüle etsin. Yani çok önemli bir nokta. Çünkü ya, böyle bir düşünme eğilimi herkeste var. Hepimizde var. Yani varlıktan, yokluktan varlığa geçiş ya da oluş sürecini özdeğin sakınımıyla karıştırmak.
O zaman silisyuma gidin. Silisyumun nereden geldiğine bakın.
Tabii ona da yok, bakmak tamam, lazım.
Ona da bakmak yani, lazım.
Yani bilim sunar eğer bilim olarak
kimyasına gitmeniz lazım. O,
tabii kimya, fizik hepsi işin içine giriyor.
Ama bir yerde gelip
dayanacaksınız. O zaman silisin nereden geldiğini de
o zaman yıldızdaki plazmaya kadar gidersin.
Tabii gider.
Yıldızdaki plazmaya gider.
Nereye giderse, nereye gidiyorsa, nereye kadar gidebiliyorsa insanlık gider yani.
Peki, burada problem nedir?
Problem, burada bir problem yok. Sadece yani
yokluktan varlığa geçiş.
Söylediğin sözel anlatım biçimi olarak söylüyorum. Yani yokluktan varlığa geçmek diye bir şey söz konusu değil.
Tabii.
Yani paraphrase. Yani bir başka bir şey.
Kavramsal olarak düşünelim. Arı yokluk olarak.
Peki yokluk varlığa geçer der mi? Diyebilir miyiz?
Hayır.
Yok,
arı yokluktan arı varlığa geçiremediğini defalarca
biliyoruz. Evet, onu konuştuk daha önce.
Peki, yokluk nasıl dolaysız olur biz? Bunu yapamazsak?
Şimdi, yokluktan varlığa...
O zaman yokluğu mutlaka dolaylı kılmak zorundayız.
Varlık alanında ilişki biçimi geçişti değil mi?
İşte Heidegger yokluktan başlıyor, ona soralım.
Evet.
O yokluktan başlıyor. Devam. Yani Hegel'in varlıkla başladığı şeye Heidegger yokluktan başlıyor. Niçin varlıktan başlıyorsunuz? Yokluktan niye başlamıyorsunuz? Madem ikisinin birliğini kabul ediyorsunuz diyor. Yani varlıkla yokluğun bir olduğunu kabul ediyorsanız o zaman yokluktan başlıyor.
Ama ilerleyemezsin.
Evet.
Valla o ilerleyemez.
Başka hayvanda hiçbir mahsur
yok. Ancak varlıkla ilerleyebilirsin.
Yani yokluğu da söyleyebilmek için yine varlıktan söz etmen gerekiyor.
Yokluğu ama varlığı da söylemek için yokluktan bahsediyor.
Biliyoruz zaten bunu.
O zaman
görüyoruz.
O zaman iki yandan
bir dakika,
birinden başlayabiliriz.
İkisi de dolaşsız.
İkisi de dolaşsız. Evet.
O zaman hiçbirinden birinden söylerken
kavramsal bazda Cengiz'in demin sorduğu soruyla ilgili olarak yani kavramsal bazda yaklaşıyorsak
tamam, kavramsal varlık ve yokluk kavramlarıyla
mantık temelinde konuşuyorsak zaten yokluk derken varlığı, varlık derken yokluğu tabii kapsıyorsun. Yani orada bir kesin özdeşlik söz konusu.
Bu öz bölümünün özelliği, kapsamak, özdeşlik.
Evet.
Hayır, varlık dolaşsız, yokluk da dolaşsız. Hegel çok açık olarak bunları belirtiyor.
Yani bunları birlikte ortaya koymak
demek. Birbirlerini kapsamıyorlar. Kapsamak diye bir şey yok, yan yana duruyorlar.
Olumlu ve olumlu, hayır. Yani yan yana durmak da bir şey, özel bir şey. Yani. Yani olumlu da olumsuz yan yana dururlar.
Ama yan yana durmaktan başka bir şey yok. Birbirlerini kapsayamazlar.
Birler
işte onu söylüyor.
Bir dakika, dolaşsızlık durumunda, yani varlık dolaşsızdır dendiği zaman ne yan yanalık ne de herhangi bir ilişki...
Doğru ifade edilmiş.
Şey kendi başlarına durduklarını söylüyorum ben. Yan yana duruyor derken evet. Kendi başlarına duruyorlar. Yani bu bir soyut dolaşsız, bu bir soyut dolaşsız.
O zaman bir kapsama yok.
Kapsama yok. Yansıma, kapsama hiçbir şey yok.
Ama
demek var. İşte Mine'nin söylediği gibi bir kavramı var. Bir.
Ayrıca da ayrılık kavramı var.
Var tabii, evet.
Yani bizim dolaşsızlık derken onları ayırıyoruz. Varlık dolaşsızdır demek, varlık kendi başına.
Ama zaten onu ortaya çıkarırsanız büyük problemi halledeceksiniz. Varlık için %100 kesin bir şey olmadığına göre onu bulmak gerekecek.
Nasıl yani?
Varlık için söylenenler felsefe tarihinde tamamen varlığa unutan şeyler değiller.
Çünkü yani
%100 varlığı ortaya çıkartamazsın.
Gerçesinden başka
o zaman,
bir şey yok.
O zaman varlığı ve yokluğu soyut kendi hallerimizde aldığımızda öyle duracaklardır.
Çok şey bekleniyor da onlar.
Öyle duracaklar. İster yokluktan başla, ister varlıktan başla.
Uzay gibi bir şey. Sen
başla. Hayır, yokluktan başla.
Öyle duracaklar. İlerken ne demek istiyorsun? Onu anlamadım.
Ya iki tane soyut ve dolaysız şeyi sen düşüncenle soyutlayıp varlığa ve yokluğa kadar gittin mi geriye? Bunları aldın mı? Ya varlığı, yokluğu. Bunları ilişkilendiremezsin ki bunlar dolaysız. Dilini kullanman
bunu
lazım.
Bunu böyle söylediğin zaman bütün mantıktaki kavramlar içinde aynı şeyi söylüyor.
Yok, neden?
Yani özdeşlik olarak aldığın zaman özdeşlikten de hiçbir şekilde Soyut özdeşlik.
O daha ileride bir şey.
O zaman zaten
ilerlemenin bir şey yok ki.
Aynı şey
mantık
yok mu?
Nasıl açılımı yapacaksın o zaman ilerlemez?
Yapmayacaksın.
O zaman gelmeyelim.
Evet.
Düşünmeyelim.
Yapmayacaksın.
Yani yaptık ama biz bu saate kadar bunları yaptık. Nasıl yapmayacaksın? Yaptığımız iş
o
tamamen
zaman
bu.
Çok felsefenin en büyük problemini çözdünüz.
Hepiniz.
Hayır
çok
zaten kavram mantık.
Çözdünüz yani. Halloldu bitti.
Şimdi Hegel'in mantık biliminde zaten olayı kavram, hani demin söylediğim monattan ayrılık olarak, monattan farklılık olarak, yani kavramı anlatırken zaten demin söylediğim şey, yani o burada kitapta da var, senin arka sözünde de var, yani kavramı diğer kavramlarla birlikte düşünmek durumundasın zaten. Mantık bunu gerektiriyor. Kavram tek başına değil. Hangi kavram olursa olsun. Başka kavramlarla bir şey, birlikte olan bir şey yani.
Mantık kendi başına biçimsel zaten.
Ama aynı zamanda soyutlama da yapabilirim.
Soyutlama yapabilirsin. Ben bu söylediğimin aksi bir şey değil soyutlama.
Yani,
zaten kavramdaki bir takım süreçler, yani mantıktaki bir takım süreçler, kavramsal süreçler zaten elbette soyutlamayı gerektiriyor.
Yani yapıyorsun yani soyutlama. Anlak momenti olarak zaten kavramın bir kapısı.
Analitik.
Yani varlık nedir? Varlık dediğimiz zaman anlak düzlemindeyiz. Varlık soyut olarak tek başına, dolaylı olarak alındığı zaman anlak düzeyindeyiz. Heidegger orada varlığın anlamı nedir diye sorduğu zaman o yanıt olarak varlıktan başka bir şeydir gibi bir yanıt bekliyor. Evet. O yüzden saçma. Evet. Çünkü varlığın anlamı kendisidir. Eğer varlıktan başka bir terim gerekiyorsa varlığın tanımı için, o zaman varlık başka şeylerin terimlerinde tanımlanırsa varlık olmaktan çıkar.
Tabii
oraya
ki.
Varlık X dendiği zaman o X ne olacak?
Ne olacak? Şimdi Hegel de diyor ki varlık ve yokluk birdir. Bunların birliğinden oluş meydana gelir diyor. Ama oluşun nasıl başladığını söylemiyor. Sadece bunların birliğinden oluş başlar diyor.
Çünkü oluş söylenerek olabilecek bir şey değil, bu düşünülerek anlaşılabilecek bir şey.
Hayır, yani bu bir simetri kaymasından olan bir şey değil. Yani varlığın yokluğa, yokluğu varlığa bir farklılığından dolayı kıpırdayan bir şey değil. Aslında başlayan böyle başlar biliyorsunuz. Mesela evren de öyle başlamıştır. Bir yoğunluk dengesizliğinden başlamıştır her şey. Hemen çelişki, ilişki, zıtlaşma başlamıştır ve evren başlamıştır. Ama eşit olsaydı, bütün evren her yere aynı eşit yoğunlukta olsaydı hiçbir şey başlamazdı.
Ne yoğunluğu?
Evet.
Ya eterdeki yoğunluk, evren eterindeki yoğunluk her yerde eşit olsaydı, yani nebulalarda eşit olsaydı, nebulanın her noktası aynı olsaydı, çöküp yıldız olmazdı. Evet. Ya da eter dediğimiz boşluk, foton boşluğu, yani ne boşluğuysa artık o, onun dengesiz olması halinde her şey başlar. Eşit olursa başlamaz.
Tamam,
şimdi yokluğa varlığı da eşit alırsan,
varlığı
eşit soyut
çok şeyle
alırsan, o da başlamaz.
O senin evet, söylediğin devimin başlaması.
Tamam işte.
Devim,
o da devim.
Devim denen şey şöyle oluyor. Varlıktan başladığımızı kabul edelim. Bu birinci varsayım. Dışsal bakış açısı için.
Tamam.
İkinci dışsal varsayım yokluğu getirmek. Çünkü o da dolaysız.
Tabii ki.
Yani dolaysız olması yokluğun çıkarsanmaması demek. Bunlar bu konuda kuşku duymayın. Yani Hegel'in yönteminde, sunuşunda varlıkta, yoklukta dolaysız. Şimdi bunların ikisinin senin okuduğun metindeki nedenden ötürü bir olduğunu düşünmek bu ikisinden de farklı yeni üçüncü kavramı üretmek demek. Yani oluşturan şey o ikisinin
ben de diyorum ki ikisinin birbirine dengesizliğinin olması lazım yani.
Var. Yoksa karşıtlık içinde.
Karşıtlık
ama aynı zamanda tam birlik içinde.
Birlik içinde ama eğer tam tabu tamına karşıtıysa gene bir şey olmayacaktır.
Evet. Tam tamına karşıt değil.
Hah, işte onu
ama varlık neden tam tamına karşıt değil? Çünkü tam tamına bir. Yani tam tamına bir ve tam tamına karşıt. Öyle demek gerekir. O tam ne demekse saltık olarak ayrı ve saltık
yani
olarak
yani biraz daha ağır olması lazım.
Devim, yokluk ve varlık ortaya çıktığı zaman kavramın devimi o ikisinin birliğinin yeni bir şey olduğunu görmeye dayanıyor. Bu kurgul yönteminin gizi.
Evet.
Yani varlık ve yokluk bunlar birbirine eşit ve birbirinden ayrı. Ya da aynı ve ayrı.
Aynı zamanda karşıt.
Çünkü evet yani iki şeyden söz edebiliyorsak onların ayrımlarını yine belirtiyoruz. Ama aynı zamanda da bunlar birler. Onu da düşündüğümüzü varsayalım. Bunları çözdüğümüzü varsayalım. Yani varlık ve yokluğun ikisini de elde ettik. O ikisi önümüzde durursa nasıl ilerleyeceğiz?
İkisinin
simetri kaymasını
yapacağız. Nereden gelecek? İkinci dışarıdan almayacağız. O ikisinden üçüncü terim çıkar mı?
Çıkmaz.
Çıkmış bile. Varlık yokluğu bir deyince birden başlayacağız o zaman.
Güzel. Şimdi tam bu nokta kilitlenme. Yani kilitlenme ve kilitlenmenin açılma noktası. Nasıl açabiliriz? Yani şimdi açanlar var, açılmaz diyenler var.
Ama yani...
Mesela Gadamer de böyle diyor.
Şunu yapamayız ki.
Kurgu momenti nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Orada hemen dönüyor. Aslında diyor ikinci momenti nasıl geçtiğini bile anlayamayız falan diyor ama Gadamer'in de takıldığı nokta burası. Net
ama olarak. Biz burada fiziksel bir şey bekliyoruz. Hareket bekliyoruz.
Hayır.
Bu mantıksal.
Mantıksal hareket.
Mantıksal, mantıksal da olsa mantıksal devin bekleyeceğiz. Evet. Biz soyutladık mı? Yani biz kafamızda her şeyi geriye doğru, filmi geri alır gibi soyutladık. Varlık. Başa geldik varlığa. En başa kaldı. Geldik yokluğa. Buraya geldik. Şimdi buradan gene soyutlamamız.
Şimdi Heidegger'in dediği olur. Gibi yoklukla başlasak bile aslında yokluğun varlığını kabul ettiğimiz için dolayısıyla birliğiyle başlamış oluyoruz. Yokluk başlamak, yokluğu varsaymak. Yani. Doğru değil mi?
Heidegger yokluktan mı
başlamış? Evet. Doğru olarak böyle.
Doğru.
Yokluğu varsaymak demek. Yani yokluğu
varsayalım. Varsayalım. Böyle bir başlangıç.
Ontolojik ayrımdan da bahsediyor.
Hindular yapıyor. Heidegger o konuda Hindularla arkadaş yani aynı şeyi düşünüyor.
neti vardır Hindularda yani.
Şimdi yokluk ve varlığın iki terim var elimizde. Burası derin bir dönüm noktası. Burası kilit noktası. Buradan üçüncü momente nasıl geçeceğiz ya da ilerleme nasıl olacak? Dışsal herhangi bir faktör getirmeler. Üçüncü oradan nasıl çıkacak?
Şimdi varlık yokluğu mu olumsuzlayacak? Bu değil. Varlığın yokluğu olumsuzlaması değil.
Evet. Hayır, aslında varlık yokluğu olumsuzlar. Yoklukta varlığı olumsuzlar. Ama bu oluşun içinde olan bir şey, devrim ve o oluş ortaya çıktıktan sonra oluşun ortadan kalkmasının nedeni aynı zamanda. Ama biz şimdi henüz bir olumsuzlama da
gelmedik.
Sadece varlık var ve yokluğu
çıkması için. Şunu yapmıyor muyuz? Varlığı düşündüğümüz zaman bir soyutlama yapıyoruz. Soyutlama yapabilmek için...
Soyutlama yaptığımız için varlığı düşünüyoruz.
Pardon, bitireyim. Soyutlama yapabilmek için mutlaka soyutlama yapılacak bir şey olması lazım.
Yok.
Soyutlama yaparsak
nasıl güzel. Soyutlarız?
Ama varlık dolaysız ise o soyutlamayı da atıyoruz.
Peki o soyutlamayı yapan bir düşünce var. Nasıl yapıyor bunu? O soyutlamayı, i̇şte o varlığı yalnız başına düşünen bir
İşte o nesnel
düşünce var.
Saltık idea gibi bir şey, onu yapabiliyor.
Yani diyelim ki de adını biliyoruz saltık ama düşüncenin, ne hiçbir şey bilmiyoruz.
Soyutlamayı insan anlığa yapıyor, herkes soyutlama yapabilir.
Ama yaptığının farkında olarak yapabilir.
Olabilir, kimse ona reddedecek kadar da şey değil, düşüncesi.
Yok, bunu anlatırsanız da birine, evet. Yani bir şeyi soyutlayarak varlık, yani ya dolayısıyla varlık haline getirebilirsiniz.
Düşün, soyut olarak düşün. Başka bir şey düşünmeyince, herkes çoban gibi düşünebilir. Ya anlat, anlat.
O da koyunları soyutlar mesela.
Tamam ama soyutladığın yerde başka bir şey daha var. Yani demek ki oradan seçtin, aldın, ayırdın.
Yok, şimdi bu konuşmalar için şey yapmıyor.
Bu problem değil. Geçmiyor. Yani problemimiz soyut düşünmeyi başarabilmek değil. Soyut olarak varlık var. Dolaysız demek soyut demek burada.
Nasıl ilerleyecek?
Ve yine soyut olarak yokluk var. O da dolaysız. Yani yokluk varlıktan gelmiş.
Birbirlerini de olumsuzlamıyorlar.
Şu anda olumsuzlamıyorlar. Asıl olumsuzluyorlar. Ama
şu incelediğimiz momentte yanlış
olumsuzlamaya olumsuzlamaya gelmek için önce onların ikisini üretmek gerekiyor. Yani henüz soyutlama üçüncü aşama ya da dördüncü aşamaya gelmedi. Şu an sadece iki tane faktör var. Dediğim gibi eğer bunları kabul edebiliyorsak, buraya bunları çıkardığımızı ya da bunların önümüzde durduğunu kabul edebiliyorsak üçüncü adım nasıl olacak?
O zaman bir aksiyon mu lazım bize?
Hayır, şu lazım. Önündeki iki faktör, 1 ve 2, bunlar üçüncüyü kendilerinden nasıl üretiyorlar? Evet. Şöyle üretiyorlar, 1 ve 2 birlikte, 1'den de 2'den de ayrı bir şey. Bu düşünce son derece kolay. Aşırı ölçüde kolay. Yani birlik dediğimiz şey, ikisinin birliği dediğimiz, varlık ve yokluğun birliği dediğimiz şey, eğer onu diyebiliyorsak, o birlik, ikisinin birliği,
yani sodyum yeni bir şey. Sodyumdan
evet, sodyum ve klor iki ayrı faktör. Ama onları bir araya getirdiğimiz zaman, ortadaki üçüncü faktör tuzun kendisi.
Ama hayır, sodyum klor örneğini vermeyin.
Yani bu biraz
dışarı bir problemi taşıyor.
Özdeşler bir şey söylüyor.
Yani genç saf psikolojisinde şeyler var, şekil var, siyah ve beyazdan oluşuyor. Orada en siyahı görebiliyorsun ya da beyazı görebiliyorsun. İkisinden ama her durumda da ister siyahı gör, siyahtaki şekli, ister beyazdaki şekli gör, her durumda ikisini birden görüyorsun ve ne siyah ne beyaz kendi başına o üçüncü şekli vermiyor.
Olayı anladım. Evet.
Üçüncü bu işte. He. Yani varlık ve yokluğun birliği dediğimiz zaman üçüncüyü demiş oluyoruz ve bunun adı oluş.
Peki o üçüncü görüş mü?
Ne?
O üçüncü Gestalt'ta olduğu gibi bir görüş mü?
Gestalt'ta olduğu gibi, Gestalt'ta bir şekil Gestalt'ta aldırıyoruz.
Tamam, yani. Gestalt'ta vazo ve surat var. Ya vazoyu görüyorsun ya suratı görüyorsun. İkisinin birliği, birlik. O da bir görüş.
Her iki figür de ikisinin birliği.
Tamam.
Ama sen siyahta yoğunlaşıyorsun ya da siyah diyelim background olarak, zemin olarak alıyorsun ya da beyaz zemin olarak alıyorsun.
Tamam.
O fark etmiyor, o önemli ha. değil. Önemli olan o ikisinin birliğinden bir üçüncü betim figürün çıkması. O Gestalt, o şeyin devrimi, yani o tablonun devrimi bir yerde. Oradaki renkleri ya da o iki siyah ve beyaz figürün üçüncü bir biçim olarak biçime doğru devrimi. Ya da devrim yok orada tabii ki. Yani devrim söz mantıklı da yok. O sadece figüratif bir şey. Retorik ya da
anladım.
Anlamayı kolaylaştırmak için yapılan bir kavram.
Direkt kendisinden verelim. Direkt kendisinden verelim. Gestalt'ı veya tuzu bırakalım. Diyelim ki yokluk, varlık ikisinin birliği oluş başladı. Öyle
İkisinin
mi?
Birliği üçüncü moment. Bu şey, ya daha önce konuşmuştuk. Burası kağıdın bir yüz, öteki yüz. 201. Bir çünkü aralarındaki...
Tasında oldu, şeyde olduğu gibi.
Kalınlık yok. Kalınlık tiker. Olmadığına göre bunları nasıl... Yani o kağıt önün ve arkanın birliği.
Tamam.
Varlığı olumsuz diyor değil mi hocam? Evet. Yokluk zıt olarak evet. Yani aldığımız dolayısız.
Ama o olumsuzlamayı görmeden önce birliği görmemiz gerekiyor. Olumsuzlamayı...
Diyalektik aşamada bunu olumsuzluyor yani. Diyalektik aşamada.
Evet.
Kurulu aşamada ise artık varlık ve yokluğun beraber olduğunu anlıyoruz belirli varlık. Aynı başlıkta.
Orada yine şey var, sıra karışımı var. Yani soyut düşünürken yalın düşüneceğiz. Varlık var ve yokluk var. Olumsuzlama falan yok henüz.
Tabii.
Olumsuzlama varsa daha ilerlemiş olacağız. Yani henüz olumsuzlama yok. Sadece dolaysız varlık ve dolaysız yokluk var. Bunların birliği var. Dediğim gibi eğer bunu düşünmek, burada zor olan şey o ikisinin birliğini düşünmek. Ama İkisini birden düşündüğümüz anda, yani ikisinin birliğini düşündüğümüz anda üçüncü olan şey önümüzde duruyor zaten. Yani mantıksal geçiş bu varlık aşam varlık alanında üçüncü terim onların ilişkisinden falan oluşmuyor. Sadece iki faktörün birlikteliğinden oluşuyor.
Devam edelim.
Şimdi burayı tekrar okuyayım. Hegel, belirli varlığın ortadan kalkış süreci boyunca başladığını, ortadan yitiş süreci boyunca sonlandığını söyler. Bu süreçlerin ikisi de oluşun kapılarıdır. Belirli varlık ya da belirli olumsuz varlık somuttur. Oysaki arı varlık ya da arı olumsuz varlık soyuttur. Belirli varlık olgusallıktır, realitedir. Buna karşın belirsiz varlık boş soyutlamadır.
Evet, belirli olumsuz varlık... Belirli
varlık, olumsuz olarak.
Olumsuz olarak orada var ya.
Evet. Belirli varlık veya belirli olumsuz varlık somut.
Yok oluyor ya. Varlık veya yok oluyor. Belirli varlık.
Arı varlık veya arı olumsuz varlık.
Ama moment olarak non var ya. O ona olumsuz
non var. Non-being, evet.
Moment olarak
olumsuz var. Terminate.
Evet. Ama şimdi çok ileride belirli varlık çıktı bile ortaya.
Çok
yani burada oluş ortadan kalktı ve belirli varlık ortaya çıktı. Oluşun ortadan kalkması konusunda bir söz edilmiyor.
Determinate being. Efendim?
Oluş nasıl?
Oluşun ortadan kalkmasından bahsediyor.
Oluşun ortadan kalkmasının şurada yok şu anda. Evet.
Yine bu da şey, dışsal
ondan bahsettim. Şey. Evet. Belirli varlıkta kendinde varlık ya da başkası için varlığın kapıları olabilir. Kendinde varlık, kendini yalnızca kendi ile ilişkisinde belirler. Başkası için varlık, kendini kendi olmayan bir şeyle ilişkili olarak belirler.
Durun, çünkü çok
belirli varlık.
Belirli varlıkta kendinde varlık ya da başkası için varlık kapıları olabilir. Yani ikisini de kapsıyor. Kendinde varlık ve başkası için varlık.
Kendi için varlık ve başkası için varlık.
Kendi içinde varlık. Kendinde varlık.
Kendi içinde.
Kendinde varlık. In itself.
Tamam.
Kendinde varlık, kendini yalnızca kendi kendiyle ilişkisinde belirler. Başkası için varlık, kendini kendi olmayan bir şeyle ilişki olarak belirler. Başkası için varlık, kendi içerisinde başkalık taşır. Oysa kendinde varlık, başkalıktan kendini çekmiştir. Böylelikle kendinde varlık ayrıca başkası için varlığın olumsuz varlığıdır. Bunlar da çok kompakt bir özet.
Başkası için varlığın olumsuz momentidir.
Olumsuzlamasıdır.
Bitti mi?
Bu paragrafı bitirdik. Hegel kendinde şeylerin varlığını boş soyutlama olarak görür. Çünkü bütünüyle başkası için varlıktan yoksun olduğu varsayılmaktadır. Kendinde şeylerin varlığı eğer herhangi bir başkası için varlık içermiyorsa bilinemez. Kendinde şeylerin varlığı gerçekte onların kavramlarının varlığıdır. Kavram kendinde varlığın ve başkası için varlığın birliğidir. Devam edeyim mi? Kavram ayrıca kendi için varlıktır. Kendi için varlık başkalığı aşar. Eş değişle, başkasıyla ilişkiye girmeyendir, başkalıkla karşılaşmayandır ve saltık varlıktır. Kendi için varlık, birçoğun doğuşuna olanak veren birdir. Kendi için varlıkta, bir için varlık olarak belirli varlık kapısı bulunabilir. Bir için varlık, kendi için varlığın öz belirlenimidir.
Şimdi burada duralım yani, bu okuma tarihi.
Son bir cümle, bir olan, bir için varlığı kendi ile birleştirir ve o sonsuz varlıktır.
Şimdi böyle bir sunuş öğretici olabiliyor mu?
Yani paragraflar çok özellikle net ve kısa.
Çok ya, her gelen
belirleyici
çok dış kalan ve
yani çok özet yapmış işte. Çok ya,
özet de değil.
Özetin şey özeti olmuş.
Anlatımda, ifadede şeyin çok dışında kalmış.
Çok dışarıda kalmış. Evet.
Yok, gerçekten Hegel'e taşıyacak bir şey değil. Yani bunu bilmeyeni Hegel'e taşıyamaz.
Bu akademisyenin yazısı. Yani Hegel anlatıyor. Daha sonra şu an son paragraf
kimdi?
Bütün Alex varlık Scott alanını özetledi. Öyle nitelik alanını. Varlık alanı değil, nitelik. Çünkü birde kaldı ve sonsuzluğa geldi. Niceliğe girmedi ama burada genel olarak şey var. Nitelik alanının bir özetlemesi var ve niteliğin kendisinden asla söz edilmiyor. Oluşun ortadan kalkmasından söz edilmiyor. Olgusallık ve olumsuzlama ilişkisi yok. Yani orada şimdi net olarak şu, mantıksal bir sulamlama zinciri, yani Hegel'in izlediği bir mantıksal çıkarsama yok. Birdenbire kendinde varlığı atlıyor, kendi için varlığı, başkası için varlığı atlıyor. Çünkü onları anlamış ve onları yazıyor. Yani oluş nasıl ortadan kalkar yazmıyor. Bir satıra sığabilir o. Dasein'in karakteri nedir, belirlenimi nedir, onu çözümlemesi nedir? Nitelik ile bütün bu alanın ilişkisi nedir? Bunlara değinmiyor bile. Ve akademik felsefe Hegel'i bundan yani bu aslında en kötülerinden biri değil. Yani belki biraz daha ileri var.
Kötülerinden biri değil.
Evet. Yine de şey. Böyle.
Yani şimdi mesela
yani felsefi şey diye görüyorlar. Hegel'i inceleme, zaten inceleme diyoruz. Hegel'i inceleme diye. Aslında gerçekten haklılar. Yani hiçbiri anlamadığı bir şeyi anlatma gibi bir havaya girmemeli. Girmiyorlar. Yorum yapıyorlar.
Yaptığı inceleme ya da yorumlama.
Hermeneutik. Yani bu ne Hegel felsefesini temsil ediyor ne de Hegel'i herhangi bir şekilde...
Bunu söylediğiniz zaman yani. Hiçbirinin anlamadığını
söylüyor. Hayır, hayır. Önemli kesinlikle olan ne biliyor musunuz? Kesinlikle. Hiçbir felsefeci, yani eski yeni, hiçbir felsefeci Hegel gibi sistemli bir şey oluşturmamış, felsefe dizini evet. oluşturmamış. Yani bunu ama, böyle bir sıralama içinde kendi bile
oluşturmamış derken şunu söylemek istiyoruz. Yani Hegel oluşturdu, bir tane başkası oluştursun.
İşte yok.
Yani biri geometriyi yazdı, Hercules. Hilbert, ben de diyor kendi geometrimi yazacağım. Ne yazıyor? Böyle bir şey demek istemiyorsun.
Yok.
Biliyorum. Yani Hegel bir dizgi oluşturdu ve o dizgi işliyorsa o zaman bir ikinci dizgi anlamsız bir şey olacak.
Nesnelliğini kaybeder bile.
Tabii yani iki
tane de olur. Bir taneyse
zaten. Yani onun felsefe tarihi oluşturdu. Hegel de belki ona çok önemli şeyler kattı ama yani o zaten var olan bir şeyin
şimdi Cengiz, ortaya konması. Platon oku, Aristo oku, önemli oku. Onlar şey değil yani, karışık. Her şey doğru ama karışık.
Yani belki
sıralama yok.
Karışık olsa okay. bile orada şey var.
Hacı her şey doğru da diyemeyiz.
Ya çoğunlukla doğru ama bir sıra dahilinde. Hı. Yani böyle formüle edilmiş şekli yok. Yani yenilerde de yok. Yeni felsefecilerde de formüle edilmiş.
Yani son o zaman şey, Hegel'in çözümlemesi doğruysa, Hegel'in dizgesi geçerliyse zaten bir ikinci dizge ya da başka bir dizge aramanın bir anlamı olmuyor.
Ama işte yani büyüklük yani, dolayısıyla kabul edilmiyor. Bir de
formül gibi bakmak da yanlış. Yani Hegel bunu böyle bakıyor. Böyle bir sistematiği var ve bu bir formül. A adımını attık, B'ye geçtik, B'den sonra C'ye geçtik. Bu değil. Yani hani Hegel onu öyle yaptı ve bunu kendi kafasından oluşturdu, koydu bizde i̇şte bunu o zaman, aldı. Değil.
İşte o zaman Hegel bir şey böyle olacak, yani Kopernik olacak. Yani
her şeyse zaten öyle.
Dava Hegel'i bir şey böyle Kopernik yapmamak.
Nasıl?
Ya o zaman Hegel bir Pisagor, bir Kopernik gibi olacak.
Ama ister istemez yeni bir şey incelerken için. Analitik oluyor. Önce küçük parçalara ayırıyor, sonra birleştiriyor. Yani öyle yapabiliyoruz.
Evet.
Yani sonradan bir bütün olarak bakabilir ama ilk başta yine küçük parçalara ayırıp sonra birleştiriyor.
Analitik moment. Analiz zaten mantık biliminin yönteminin bir şey içinde olan bir şey.
Soyutlama değil mi?
Analitik yani varlığı, yokluğu bunları teker teker aldığın zaman analitik olarak davranmış oluyorsun. Yani analitik olan, bağlantısız olan ise o dolaşsız denen şey analitikten başka bir şey değil. Analitik çözülmüş demek, çözümlenmiş. Saltık alındı, çözük demek değil ya da salınmış demek değil. Ama analitik olan analiz edilmiş,
çözümlenmiş.
Yani çözülmüş şeydekilerinden başkalarıyla. Bir anlamda Hegel ona da saltık diyor. Çünkü soyut ve saltık o anlamda anlamdaş. Eğer bağıntısızlığı, yani bu önemli. Saltık olanın bağıntısız olması gerekiyor. Çünkü bağıntı koşul getirecek. Soyut olanın da bağıntısının olmaması gerekir. Yani analitik olanın da bağıntısının olmaması gerekir. Bu şey mi?
Analitik olan daha şimdiden de sentetik olan.
Analize çözüm demek müthiş bir sözcük değil mi?
Efendim?
Analize çözüm demek.
Hayır. Zaten çözüm.
Zaten çözüm.
Hayır, yani güzel bir sözcük. Türkçe olarak.
Evet. İngilizcesinden bakalım nedir?
Çözümleme ve soyutlama ve aynı zamanda saltıkla anlamdaşlık var. Analitik olan aslında şey, saltık olan. Yani analitik felsefeciler, kendilerine öyle diyenler aslında o arılığı elde ettikleri anda, yani en son noktaya, çözümlemenin sonuna ulaştıkları zaman saltık olanla buluşuyorlar. Çünkü saltık olan başkasına bağlı.
Çözümleme.
Çözümleme de Türkçesi ne güzel yani çözmek, bütün bağlantılarından çözmek anlamında güzel bir sözcük. Yapışmış.
Evet, yani Hegel bunlara geçerken değiniyor. Yani şey diyor, soyut, saltık, saltık uzay diyor, soyut uzaydır diyor. Hani şeyde, mantık biliminde ya da daha başka yerlerde. Yani Hegel saltık sözcüğünü sık sık soyutla anlamdaş olarak kullanıyor. Çünkü iki durumda da şey var, ilişkisizlik ve saltık o anlamda şey, analitik ya da anlığa ait bir kavram ve eğer saltığın bu analitik anlamda nerede kullanıldığını sorarsak, soruyor, nerede kullanılıyor? Saltık.
Tekrar eder misin?
Saltık. Bu analitik anlamda kimler tarafından kullanılıyor?
Din bilimleri.
Öncelikle Spinoza tarafından. Evet. Onun tözü saltık ve tek gerçeklik ve başka hiçbir ilişkisi yok.
Tanrı'yı anlatabilirim.
Belirli değil. Yani Spinoza'nın tözü belirlenimi dışlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Belirlenimsiz bir töz. Çünkü Spinoza düşünüyor ki belirleme olumsuzlama içerir.
Yani tözün varlığı da aynı şey.
Evet, tözün olumsuzlama içermesi töze yakışmayan bir şey. Tanrı'ya yakışmayan bir şey. Tanrı'nın olumsuzlama içermesi eksiklik olarak görülüyor.
Ama Spinoza yanlış düşünmüyor o zaman.
Spinoza o konuda baştan sona yanlış düşünüyor.
Töz olma belirlenimi var.
Tözün belirlenimsiz olduğunu söylüyor ve o zaman çok açık. Spinoza'nın felsefesini daha iyi ölçebiliriz bu noktada şu anda. Çünkü Spinoza tözün iki yükleminden söz ederken, yani uzam ve düşünce diye iki yükleminden söz ederken, o yüklemleri tözün kendisinden türetmiyor. Onları töze dışarıdan yapıştırıyor, etiket gibi. Tanrı'ya dışsal olarak eklenen etiketler gibi. Bu şey, Spinoza'nın felsefesinin zayıf tarafı.
Neleri mesela?
Uzam ve düşünce.
Uzam ve düşünce.
Uzam nereden?
İki yüklem vardır diyor Salça. Şey, tözün.
Nereden? Yani bu hangi tanıtlamayla, hangi çıkarsamayla, hangi şeyle evet. Bağlantılı?
Yani Spinoza bunları fark edebilecek kadar şey, güçlü bir düşünür ama ne yazık ki şey...
Bağlantıyı kuramıyor da ondan.
Ama yani. Tözü böyle saldık olarak sıkışmış. Aldığı anda evet. Bunu dişsel olarak yapmak zorunda bir çıkış olarak.
Parmenides de var, onun gibi böyle ve daha da şeyle gene en yakın olarak da Schelling de var. Schelling de Saltık'ta ayrım yoktur diyor. Çünkü ayrım olumsuzlama anlamına geliyor. Doğrudan doğruya olumsuzlama içeriyor. Çünkü ayrım iki faktörü gerektiriyor ve töz bir olduğuna göre hiçbir olumsuzlama kapsamaması gerektiğine göre onların düşüncesinde ayrım da kapsamamalıdır. O yüzden Hegel Schelling'in birini karanlık gece olarak gösteriyor.
O zaman tözü ilinekleriyle beraber düşündüğümüzde ayrım koymuş oluyoruz.
Tözü ineklerle birlikte düşünürsek o zaman şey geceyi ineklerle birlikte düşünürsek kara inek, inekler kara ise şey Spinoza haklı.
Evet. Ara verelim
mi? Verebiliriz.
Çağırıyoruz.